Ayrım 35, İnfaz, David Baldacci. Sayfa 431, 65. Bölüm. Decker bir kez daha derin uykudan uyandırıldı. Bu kez adam maske takıyordu. Ağzını kapatan eli eldivenliydi. Diğer elinde de yarı otomatik bir tabanca vardı. Silahının namlusunu Decker'ın şakağına dayamıştı. Uyandırmak için amma da sıkı bir yöntemdi. Adam alçak sesle, ''Söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemen gerekiyor.'' dedi. ''Anladıysan başını salla.'' Decker başını salladı. ''İki seçeneğim var. Birincisi yaptığın işi bırakıp evine geri dönmen. Arkadaşın hapisten çıktı ve bir daha hapse geri dönmeyecek. Biz bu konuda gereğini yapacağız. Ve sen bu meseleyi daha fazla kurcalamayacaksın. İlk seçeneği anladın mı?'' Decker başını salladı. İkinci seçenek soruşturmaya devam etmen. Bunun sonuçlarına sana yakın insanları birer birer kaybetmeye başladığında göreceksin. Önce James'in ardından Oliver hiç de hoş olmayacak. Ama kaçınılmaz olarak yaşayacaksın bunları. İkinci bir ikaz söz konusu olmayacak. Soruşturma için bir adım daha attığın takdirde bu insanlar ölecek. Sonra sıra sana gelecek. İkinci seçeneğin sana yansımalarının neler olacağını anladın mı? Decker bir kez daha salladı başını. Sonra boynuna bir şeyin battığını hissetti, gözleri kaydı ve kendinden geçti. Aradan bir süre geçtikten sonra göz kapakları titreşti ve gözlerini açtı. Decker yatakta hızla doğrulunca midesi bulandı, bir an kusacağını sandı ama art arda birkaç derin nefes aldıktan sonra midesi yatıştı. Boynundaki iğne yerini ovuşturdu. Çok güçlü bir ilaç olmalıydı. Saniyesinde bayıltmıştı onu. Ayak parmaklarını yavaşça yere değdirip ayağa kalktı. Başlarda biraz yalpalasa da kısa bir süre sonra dengesini buldu. Banyoya gidip yüzünü yıkadı. Saatine baktı. Sabahın 6'sıydı. Ne kadar baygın kaldığını hiç bilmiyordu. Odasına her kim girmişse şimdiye dek çoktan gitmiş olmalıydı. Yatağına geri dönüp kenarına oturdu. İki seçenek koymuşlardı önüne. Birbirinden çok farklı iki seçenek. İnledi ve iri ellerinden biriyle gözlerini kapattı. Bir süre o şekilde oturduktan sonra kararını verdi. Giyindi, Mars'ın odasına gidip kapısını çaldı. Ses evet dedi hemen. Mars belli ki çoktan uyanmış, belki de hiç uyuyamamıştı. ''Benim, Decker, konuşmamız gerek.'' Mars kapıyı açtı ve Decker içeriye girdi. İri kıyım iki adam odanın ortasında karşılıklı durdular. ''Mars, bak,'' dedi, ''sana söz verdiğimi biliyorum. Ama bu soruşturmanın 1960'lı yıllara uzanmasından önceydi. Bir tek Roy'la uğraşmıyoruz artık, o da yeterince bela ya.'' ''Ama şimdi peşimizde katiller var, Decker.'' ''Decker, biliyorum,'' dedi. ''Biraz önce odandaydılar.'' Mars bir süre hiçbir şey söylemeden onun yüzüne baktı. ''Anlamadım.'' Decker adamların öne sürdükleri iki seçenekten söz etti. ''Demek soruşturmayı bırakıyorsun.'' ''Hayır, bırakmıyorum ama üçünüzün bir an evvel kasabadan gitmenizi istiyorum. Bogart'ı arayacak ve olanları anlatacağım. Bu iş bitene dek bana koruma ayarlarlar. Sen ölene dek demek istiyorsun. Melvin, geleceği okuyamam. Adamların ne dediği gayet açık. Soruşturmaya devam edersen seni öldürecekler. Ve benim seçimim de bu. Bunun için ölmeye neden isteklisin? Senin sorunun değil ki. Benim sorunum çünkü benim sorunum olmasını istedim. Dostum, seni anlamıyorum gerçekten. Decker iskemleye oturup gözlerini Mars'a dikti. Her şey o radyo programının zamanlamasıyla alakalı Melvin. Mars yatağın kenarına bıraktı kendini. Bu her şeyi açıklığa kavuşturuyor değil mi? Arabayla Ohio'dan yeni işim için Virginia'ya gidiyordum. Bir nedenden ötürü radyoyu açtım ve tam o sırada haber yayına girdi. Ne haberi? Senin haberin Melvin, o anda başka bir yerde olsam asla duyamayacaktım ve o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı. Demek kadere inanıyorsun. Hayır, burnumun dibinde olan bir şeyi görmezlikten gelmemeye inanıyorum. Seni öldüreceklerini söylemişler. Bu da beni umutlandırıyor. Sen aklını mı kaçırdın yoksa? Korkmasalar beni tehdit ederler miydi? Ama korkmalısın. Korkuyorum da. Futbol sahasına adım attım her defasında korkuyordum. Ya da polisken devriyeye çıktım her defasında. Ama o korku işimi yapmaktan alıkoymadı beni. Demek kalıyorsun. Evet. Mars içini çekti, aradığı bütün cevaplar oradaymış gibi küçük odada etrafına bakındı. O zaman ben de kalıyorum. Mervin, böyle bir şey yapmayacaksın. Hayatının 20 yılını kaybettin, gerisini de benim yüzümden kaybetmeni istemiyorum. Senin de dediğin gibi bu bir seçim. Bizi bir kez öldürmeye kalkıştılar zaten ve bu da beni çok sinirlendirdi. Sahada ne zaman sinirlensem hep en iyi futbolumu oynamışımdır. Ben buna kontrollü kaos diyorum. Bize karşı oynadığın maçta da sinirlenmiş olmalısın. Sinirlenmiştim. Maçın ikinci yarısında sizin orta saha elemanı bana kız gibi koştuğumu söylemişti. O herif oldum olası salağın tekiydi. Decker, ben de kalıyorum. Şimdi çekip gidersem ve senin başına bir şey gelirse hayatım boyunca bununla yaşamak zorunda kalırım. Ne yani, kanka filan değiliz ki biz. Ama sen benim için hayatını riske attın. Geçmişime ait benim asla öğrenemeyeceğim gerçekleri ortaya çıkardın. Seni bu halde bırakıp gidemem artık. Decker yavaşça başını salladı. James'in ve Oliver da gitmek istemeyeceklerdir. Biz burada araştırmamıza devam ederken Bogart'ın soruşturmayı başka yönlerden sürdürebilmek için onları DC'ye çağırdığını söylersen giderler. Bu numarayı yutacaklarını mı düşünüyorsun? Bogart'a dün akşam başına gelenleri anlatırsan James'ini da Oliver'ı da ikna eder diye düşünüyorum. Mary davanla ilgilenmek üzere Texas'a döner belki. Bunun yapması kadar doğal bir şey olamaz değil mi? James'in de DC'ye döner, şüphelenmesin diye biz de başta onunla gidebiliriz. Mantıklı bir plana benziyor. İşler kızışırsa kontrollü kaos taktiğine başvururuz. Taktik arka cebimde ve her an kullanıma hazır. Melvin, maçın son çeyreğini oynuyoruz. En iyi performansı gösterdiğim çeyrek yani. Decker, vereceğin her türlü katkıya ihtiyacımız olacak dedi. Ve kimse yerini benimkiyle değiş tokuş etmek istemez. İddiaya girerim ki sen bile. Decker uzunca bir süre hiçbir şey söylemeden gözlerini Mars'a dikti. Ne oldu diye sordu Mars. Şu kelime restorandaki garson da kullanmıştı.
Hangi kelime?
Değiş tokuş.
Değiş tokuş mu? Bunun bize nasıl yardımı olur?
İnan bana olur. Aslına bakarsan hemen her şeyi değiştirir. 66. Bölüm.
James'in, Decker, burada ne işimiz var bizim diye sordu. Uçağa atlayıp DC'ye gelmişler, FBI'ın Washington saha bürosundaki boş bir odada oturuyorlardı. Decker masaya yayılmış dosyaları işaret etti. Bir başka soruşturma üzerinde çalışıyoruz.
Ama neden?
Çünkü diğerinde çıkmaz sokağa girdik. Bir daha o soruşturmaya geri dönmeyeceğiz demiyorum. Ama şimdilik başka bir şeye odaklanacağız.
Peki ya Mary Oliver?
Melvin'in davası üzerinde çalışmak için Texas'a geri döndü. Bürokratik bir sürü işlem varmış. Melvin'in elinde avucunda hiçbir şey yok ve bu paraya ihtiyacı var biliyorsun.
Ya Melvin, o nerede?
Buralarda, sadece fazla ortalarda görünmemeye çalışıyor.
James'in kollarını göğsünde kavuşturmuş halde kendini iskemlesine bıraktı. Yüzünde inatçı bir ifade vardı.
Pes ettiğine inanamıyorum.
Pes etmiş filan değilim. Decker bir an duraladı, yüzünde kabullenmiş bir ifadeyle. Mississippi'de otel odamda silahlı maskeli bir adam tarafından tehdit edildim. Soruşturmayı bırakmadığımız takdirde herkesi öldüreceklerini söylediler. Seni, beni, Melvin'i, Davenport'u, Oliver'ı, delikanlı Montgomery'i, herkesi.
James'in öne doğru eğildi.
Kahretsin. Demek Davenport o kişilerin elinde, öyle mi? Bunu Bogart'a söyledin mi?
Evet, ama onun da eli kolu bağlı. Huey'nin işi. O da buradan bir yere kımıldayamıyor.
Ne yani, biz de hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz?
Şimdilik öyle ama gelecekte bir şeyler olabilir.
James'in önündeki briefing dosyalarına baktı.
Hiçbiri şu an üzerinde çalıştığımız soruşturma kadar ilginç değil. Haklısın ama bu konuda akıllı davranmak zorundayız.
James'in Decker'a şöyle bir baktı. Benim için endişeleniyorsan başımın çaresine bakabilirim, silahım var.
Aslına bakarsan Melvin ve Mary Oliver için daha çok endişeleniyorum.
Yani kazanan suçlular oldu, bunu mu söylüyorsun?
Şimdilik evet ama bu uzun bir maç James'in ve ben her zaman uzun maçların adamı olmuşumdur.
Decker o günün ilerleyen saatlerinde Bogart'la bir araya geldi.
Bogart senatoda verilecek ifade için kıdemli ajanları hazırlamak üzere birkaç hafta burada olacağım. Bu süre boyunca resmi olarak saha görevlerinden alınmış vaziyetteyim dedi.
Huy üfkelenmiş yani öyle mi?
Bu pek de iyi bir şey olmayabilir.
Cinayeti işlediklerini ispat edebileceğimizi düşünüyorlarsa iyi bir şey.
Decker, otel odanda tehdit edildim. Bu insanların şakası yok.
Haklısın ama elimizde hala delil yok.
Roy Mars'a ulaşabilsek olacak.
ABD ile suçluların iadesi konusunda anlaşması olmayan bir ülkededir muhtemelen.
Ama hala bir ihtimal var.
Öldürülme ihtimalin daha yüksek ama tavsiyen fazla ortalarda görünme ve olayların biraz soğumasını bekle. Sana her türlü korumayı sağlayabilirim.
Bogart meraklı gözlerle Decker'a baktı. Ama sen tavsiyeme uymayacaksın tabii.
Bu tavsiyenin iyi bir tavsiye olmadığı ya da benim sana müteşekkir olmadığım anlamına gelmiyor. Çünkü iyi bir tavsiyede bulundun ve ben sana müteşekkirim. Ama hayır, bunu yapamam. Bu adamlar katil. Sonuna kadar gitmek isteyeceklerdir. Bu kadar basit.
Ya bu arada ölürsen?
Kanun güçlerinin bir mensubu olup da bu soruya her gün cevap vermek zorunda kalmayan kimse var mı? Ama hepsi her gün üniformalarını giyip sokağa çıkıyorlar.
Ama sen artık polis değilsin.
Ama hala öyleymişim gibi hissediyorum.
Ya Mars?
O da bu yolculukta benimle birlikte.
Bunun akıllıca bir davranış olduğundan emin misin?
Mars koca adam, ona hiçbir şekilde engel olamam. Ayrı olmaktansa birlikte olmak belki daha güvenlidir bizim için. İki eski sporcunun dayanışması.
İlk planım diğerleriyle temas kurmaya çalışabilir düşüncesiyle McClellan'ı takibe almaktı. Ama soruşturmadan alındığımıza göre bu planı uygulayamayacağız.
Biliyorum, onu başka bir yerden vurmaya çalışacağız.
Benden James'ini burada tutmamı istiyorsun öyle mi?
Bunu yaparsan çok makbule geçer. Neler planladığım hakkında hiçbir bilgisi yok.
Ve bu arada siz hayatınızı tehlikeye atacaksınız ha? 1950'lerdeki gibi James'ın aciz yardıma ihtiyacı olan bir kadın olduğunu söylemek zor.
Değil zaten.
Ben
bu şekilde hareket etmek istiyorum. James'ın sokak tecrübesine sahip biri olsa da sonuçta polis değil.
Mars da değil.
Ama o ikimizi aynı anda alt edebilecek güçlü bir adam. Bu tehlikeli işte yanımda olmasından ötürü kendimi daha iyi hissetmiyorum diyemem. Ayrıca bu işin takibi herkesten çok onun menfaatine, sonuna kadar gitmekte de kararlı.
Silaha karşı kas gücü, sence hangisi kazanır?
Kas gücüne karşı beyin, sence hangisi kazanır?
Demek bir planın var.
Evet var.
İşlerin yolunda gitmeme ihtimaline karşılık benimle paylaşır mısın?
Maalesef hayır.
Neden?
Çünkü tam olarak yasal değil ve başının bu yüzden belaya girmesini istemiyorum.
En azından fikrinin neye dayandığını söyleyebilir misin?
Evet, gerçekleşmiş bir değiş tokuşa.
Bogart şüpheli bir ifadeyle onu süzdü. Bu da ne anlama geliyor şimdi?
Tam olarak ne anladıysan o anlama. 67. Bölüm. Üç silahşörler bir aradaydılar. Özel bir uçakta tabii. Daha aşağısı kurtarmazdı. Uçak Danny Eastland'a aitti. Daha doğrusu büyük ölçüde hükümetten aldığı savunma ihaleleriyle büyüttüğü şirketine. Eskiden binlerce dolarlık kelebek somun ve milyonlarca dolarlık lastik üretimi yapan şirket, Şimdilerde yazılım ve karşı istihbarat konularında uzman, milyar dolarlık bir şirket haline gelmişti. Eastland silahlardan çok siber alanda iş yapmaya başladıktan sonra kendisine daha büyük bir uçak satın almıştı. Üretim maliyetleri şimdi çok daha azalmış. Diğer yandan trilyon byte'lık zırvalıkları Sam amcaya değerinden çok daha büyük paralara satma imkanı artmıştı. Üç adam şimdilerde 70'lerindeydi. Doğum günleri çok yakındı. Üçü de 2 haftalık bir süre içinde birbirlerinin peşi sıra doğum günlerini kutluyorlardı. Kane'in süper yıldızlarıydılar. Küçük kasabadan çıkmış en tanınmış 3 hemşeriydiler. Eastland mega kapitalist, Huey çok nüfuzlu bir siyasetçi, McClellan ise kıdemli bir polisti. G5'te onlardan başka yolcu yoktu. 2 pilot kapalı bir kapının ardında oturuyordu. McClellan hepsinin kadehlerine içki doldurdu. 3 adam 11 bin metre yükseklikte cilalı maun masanın çevresinde birbirlerinin yüzünü görecek şekilde oturmuştu. Üçü de yıpranmış görünüyordu. Vücutları pörsümeye başlamıştı. En gelişmiş sağlık hizmetlerinden faydalanabildikleri için önlerinde belki 10 veya 20 yılları daha vardı. Ama tüm bu yılları rahat geçirecekleri garanti değildi. Üçü de bu durumun farkındaydı. Genç kadınlar hala Eastland'in peşindeydiler. Ama bunun tek nedeni adamın servetiydi. 3. karısına ödediği tazminat, Eastland'in bir daha evlenmekten köşe bucak kaçmasına neden olacak kadar büyüktü. Şimdilerde işine odaklanmıştı. Seks ihtiyacını para karşılığında görüyordu. İyi işleyen bir düzendi aslında. 3 farklı kadından 3 çocuk sahibi olmuştu ve hepsi de birer hayal kırıklığıydı. Eastland servetini çok erken yaşlarda yapmıştı. Çocukları da zenginlik içinde doğmuşlardı. Bir baltaya sap olmamış çocukları evlenmeyi bile becerememişti. Bu yüzden torunu da yoktu. Servetinin kime kalacağını merak ediyordu. Thurman Huey, 40 küsur yıllık karısının göğüs kanseriyle uzun zamandan beridir devam eden savaşı, geçen yaz kaybetmesinin ardından dul kalmıştı. Şimdilerde 4 çocuğu, 12 torunu ve 30 yıllık kocasını kısa süre önce kaybetmiş, DC'de oldukça etkili, evlenmeye uygun bir kadınla teselli buluyordu. Ama vefat eden karısının yerini kimse dolduramazdı. Onsuz kendini kaybolmuş hissediyordu. Ama ülkenin mali durumunu doğrudan etkileyecek kararlar alan komitenin başkanlığını yürütmek gibi bir görevi vardı. Her yeni seçim döneminde senatoya seçilen temsilcilerin ülkeyi yönetmek yerine iş yapmak isteyenlerin önünü tıkamakta kararlı olmaları Huey'nin işini de gittikçe zorlaştırıyordu. Yıllar önce senatodan ayrılabilir, lobici veya danışman olarak servet kazanabilirdi. Bu durumda yapacağı iş sağa sola telefon açmak, insanlarla öğle ve akşam yemekleri yemek, ağır işleri gençlerin halletmesini beklemek olacaktı. Ama Huey böyle yapmamıştı. İşine ölene dek devam etmek istiyordu. Elinde kalan tek şey işiydi. Roger McClellan sivil kıyafetleri içindeydi. 3 adam arasında maddi durumu en zayıf olan oydu. Küçük bir kasabanın emniyet müdürü olmak fazla para kazandırmıyordu çünkü. 40 yıl önce evlendiği kadın hala hayattaydı ama 15 yıl önce boşanmışlardı. Şimdilerde neredeyse tüm boşanmalarda geçen uzlaşılmaz farklılıklar terimi McClellan'ın durumunda da geçerliydi. Eski karısı boşanma başvurusunda yıllar boyu katlandığı fiziksel şiddetten bahsetmiş olsaydı bu daha doğru olurdu. Aynı şey çocukları için de geçerliydi. Büyümüşler, ülkenin çeşitli yerlerine dağılmışlar ve bir daha asla geri dönmemişlerdi. Dönmeleri için bir neden yoktu çünkü. McClellan genç yaşlardan biri çok asabi biriydi. Lisede veya üniversitede ne zaman maç kaybetseler, takım arkadaşları onu kazanan takımın oyuncularına saldırmaması için engellemek zorunda kalırlardı. Huey içkisinden tek bir yudum aldı, Eastland ise daha büyük bir yudum içmeyi tercih etti. McClellan bir dikişle boşalttığı kadehini yeniden doldurdu. Arkasına yaslandığında Huey boğazını temizleyerek, ''En kötüsünü geride bıraktığımıza inanıyorum.
FBI soruşturmadan resmi olarak çekilip DC'ye geri döndü dedi.
Eastland başıyla onayladı ama McClellan arkadaşlarının yüzüne aval aval bakıyordu. Sanki biraz önce ona dünyanın düz olduğunu söylemişlerdi.
Hugh, saçmalığın Daniskası mı?
Hugh sadece iki adamın kullandığı takma attı.
Eastland başını iki yana salladı. Mac, ben aynı figürde değilim. Kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak DC'ye geri döndüler.
Buna bir saniye bile inanmam. Ben bir onda o şişko herifin anlattıklarını dinledim.
Huey araya girerek Decker dedi.
McClellan, o şişko elinde bizi suçlamaya yetecek deliller olduğunu, hapishane kapısını arkamızdan kapatmaları için başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlatıp durdu dedi.
Siz o konuşmaya şahit olmadınız ama ben oldum. O adam peşimizde. Hayatım boyunca birçok suçlu gördüm, siz görmediniz. O şişkonun yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Peşimizde o adam.
Huey, o kendi kurduğu hayallerin içinde yaşıyor. Soruşturmanın resmi olarak kapandığı yetkili otorite tarafından doğrulandı dedi.
McClellan, otoriteymiş dedi. DC'de böyle bir şey olduğunu sanmıyorum.
Eastland, istihbarat alanında çalışan adamlarımı bu işle görevlendirdim. Hiçbir şey söylemedim tabii onlara ama onlar da aynı sonuca ulaştılar.
McClellan, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu düşünen istihbaratçılarla aynı istihbaratçılar mı bunlar diye çıkıştı. Eğer öyleyse sizin kahrolası istihbaratınıza hiçbir şekilde güvenmem ben.
Huey diklendi. Mac, lütfen olmayan şeyler üstünden sorun yaratmayalım. Ellerinde delil yok, delile ulaşmaları imkansız dedi.
Aaron Callahan, namı diğer Roy Mars'ı unutuyorsun. Delil onun elinde ve pislik hala yaşıyor.
Huey bize söylenen bu ama bununla alakalı somut bir şey göremedik diye hatırlattı.
Babası dışında o zenci çocuğu hapisten başka kim çıkarmış olabilir? Callahan zenci bir kadınla nasıl evlenebildi anlamıyorum. O bizden biriydi.
Easton, o asla bizden biri olmadı dedi. Aramıza dışarıdan getirilmiş ve satın alınmış biriydi o. Davamıza asla inanmadı, sadece para peşindeydi.
McClellan bizimle aynı kafadaydı diyerek ısrar etti. Bir beyaz adamın nasıl düşünmesi gerekiyorsa o da öyle düşünüyordu. Söylemek istediğim şey bu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 444.